Tamam. Ettirecek.
Ben bu mikrofonu kullanayım.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Aslında tapınmamız gayet güzeldi ve yeni bir yetenek kazanıyoruz sanki, değil mi? Naya gayet iyiydi. Bravo. Küçük Naya diye meşhur olur mu dersiniz? Bir ara çok modaydı biz gençken küçük şarkıcılar. Evet, Efesliler serimize devam ediyoruz. Geçen hafta Rabbin sözleriyle ve tanımıyla tamamlamıştık. Bu hafta yeni bir bölüme geçiyoruz. Burada daha çok bu bölüm bizimle ilgili, yani kendimizle ilgili olacak olan bir bölümdür. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama kutsal yazılarda hep Tanrı bizlere kendiniz diye hitap eder. Kendinizi kirletmeyin, kendinizi Rabbe adayın, kendinizi kutsayın, kendinize dikkat edin, çok dikkat edin. Kendini kardeşinden üstün sayma. Bu şekilde Rab bize kendiniz diye hitap ediyor. Peki burada kendimiz neyiz? Bunun üzerine bugün biraz durmaya çalışalım. Çünkü bir Tanrı bir de karşısında kendimiz olarak yer alıyoruz. Bu bir birey olarak kendimiz olabilir, topluluk olarak kendimiz olabilir, ulus olarak kendimiz olabilir. Hatta bütün yaratılış olarak kendimiz olabilir. Ve bu Tanrı ile olan ilişkide Tanrı'nın getirdiği tanımdır. Tanrı ve kendimiz. İki taraftan oluşan bir ilişki ve bu ilişki üzerinde duralım. Zaten kilisede bu ilişki demektir aslında. Şimdi kendimizi bilmek ve tanımak çok önemlidir bunun için. Çünkü eski bilgelerin dediği gibi, Yunus Emre'nin dediği gibi en büyük erdem kendini bilmektir. Ve Apollon Tapınağı'nda Delfi'de bunu yazardı, kendini bil diye yazardı. Ve bütün eski bilgelerde önce insanın kendisini bilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Ama biz daha çok ilişkilerimizde karşı tarafı değerlendiririz. Bu adam iyi mi, bana faydalı mı? İşte bu nasıl, o nasıl? Ama kendimizi pek değerlendirmiyoruz bu tür ilişkilerde. Ama Rab'le ilişki istiyorsak, işte asıl önemli olan da bu. Kendimizi, kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi bilmemiz, anlamamız gerekir. Çünkü Tanrı kendisini tarif etmiştir ve Tanrı zaten ne olması gerektiğinde her insan aşağı yukarı bilir. İşte biz şimdi kendimiz neyiz, nasılız? Bunun üzerinde durmak isterim. Bir önceki bölüm, yani Efesliler serimizdeki bir önceki bölüm şöyle sona eriyordu. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Güzel, burada kastedilen İsa Mesih. Rab İsa Mesih'ten bahsediyor. Kilisenin başı olan Rab İsa Mesih. Ve ikinci bölümün ilk ayetine geçelim. Sizler bir zaman içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Burada şimdi ilişkinin ilk tarafı, yani kilisenin başı olan Mesih'i biliyoruz ve kilise onun bedeni ise, bedeni kimlerden oluşuyor ve nasıl oluşuyor? Göksel olan bir baş ve altında günahlardan ötürü ölmüş bir beden. Frankenstein'ı biliyorsunuz. Herkes bilir değil mi? Ölü parçaları birleştirip onlardan yaşayan bir varlık, bir yaratık yapmaya çalışan manyak doktorun adı. Frankenstein doktorun adı, yaratığın adı değil. Ama biz yaratığı öyle kabul ediyoruz. Hani şöyle yürüyen ancak o kadar yürüyor. O yaratığın ismi yok eserde. O bir yaratık. Frankenstein doktorun ismi. Bu aslında güzel bir öykü. Bunu Mary Shelley isminde bir İngiliz kadın yazar yazdı. Bir akşam Lord Byron'ın Cenevre'deki evinde toplanmışlar. Çok fırtınalı bir geceymiş. Çok feci bir gece ve oturup şuna karar vermişler. Birer gotik öykü yazalım. Korkunç olsun. Doktor Polidori var. Byron'ın doktoru. O vampir öyküsü yazmış. Mary Shelley de Frankenstein yazmış. Diğerlerininki nedir bilmiyorum ama çok verimli bir gece olduğu kesin. Hollywood bunlarla idare ediyor 100 senedir. Temel karşıtlık şu ama yaşam ve ölüm. Burada yaşam yaratmaya çalışan bir doktor. Deli bir doktor, manyak bir doktor. Ölümden yaşam çıkarmaya çalışan bir doktor. Yani aslında Rabbin rolünü oynamaya çalışan bir doktor. Ve ilginç olan insan ölümü yaratan ya da ölümü getiren varlık aslında. Ve insan bütün tarihi boyunca bunu aşmaya, bunu yenmeye çalışmış. Kendi çabasıyla ölümsüzlüğe ulaşmak için uğraşmış. Mesela bizim efsanelerimizde Lokman Hekim var, bir doktor. Ölümsüzlüğün reçetesini buluyor ama kaybediyor. İşte dünya folklorunda böyle şeyler var. Ölümsüzlüğü bulan ama kaybeden kahramanlar. Çünkü hepimiz buna ulaşmak istiyoruz. Ölümsüz olmak istiyoruz. Ve olduğumuz halimizle ölümsüz olmak istiyoruz. Yani günahlarla birlikte sonsuza kadar günah işleyelim. Sonsuza kadar her türlü rezilliği yapalım ama bize bir şey olmasın. Böyle olmuyor. Olmadı. Ve Rab gerçek ölümsüzlüğün nasıl olacağını bize İsa Mesih üzerinden gösterdi. Şimdi bu baş ve gövde, yani kilisenin başı olan İsa ve bedeni olan bizler ve bu varlık kilise nasıl yürüyor? Ve buradaki kendimiz, yani kilise olarak önceden neydik ve bu dönüşüm nasıl oldu? İşte asıl nokta bu. Bir dönüşüm, bir değişim, bir başkalaşma yaşanması gerekir. Ölüden canlıya dönüşmek için. Doktor Frankenstein'ın yapmaya çalıştığı şeyin şimdi aslında nasıl olduğunu görelim isterseniz. Paulus ne diyor? Burada geçmiş zaman kullanıyor. Kötülüğe ya da dünyanın havada dünyanın egemenliğine, yani dünyayı, Paulus bunu yazdığı zaman da, bugün de aradan 2000 yıl geçti ama havadaki egemen değişmedi ve zamanın sonuna kadar da böyle gidecek. Havadaki egemenin ne olduğunu biliyoruz, dünyanın egemeninin ne olduğunu biliyoruz, dünyaya hakim olan güçler ve insanın içindeki arzular, kötülükler. Bunları biliyoruz. Ve ona uymaktaydık geçmiş zamanda. Paulus'un dediği gibi. Ve Frankenstein'in yaratığı gibi yürüyorduk ve yürürken ister istemez kötülükler yapıyorduk. Çünkü insandan ancak kötülük çıkardı. Ve Paulus devam ediyor. Bir zamanlar hepiniz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Çok sert ayetler. Bir kere benliğin ve aklın istekleri nelerdir? Eğer yaratık gibi yaşıyorsak ve kötülüğe teslim olmuş ona ait bir varlık olarak yaşıyorsak, sözde yaşıyorsak, o zaman bizden de yalnız kötülük çıkacaktır. Hikayeyi bilenler bilir, Frankenstein'in yaratığı da aslında kötülük yapmak istemezken kötülük yapıyordu. Çünkü doğası kötüydü, yanlıştı. Ve insanlar olarak biz de o şekilde bizden çıkan şeyler, yani insanlıktan çıkan şeyler hepimizden. Yalnız bu bozulmuşluğun eseri olan şeylerdi. Çünkü hepimiz bozulmuştuk. Burada kastedilen bozulmuşluk hepimiz eşit derecede bozuktuk değil. Ama her türlü niteliğimiz bir çeşit bozulmaya uğramıştı derece derece. Kastedilen şey bu. Evet, ruhen ölüydük ama arzularımız, isteklerimiz vardı, tutkularımız vardı ve bunların peşinden koşmayı sürdürürdük. Ve çürüme içindeydik günden güne ve günahtaydık dolayısıyla. Ama bunu anlayamazdık. Günahta olmanın veya günahın ne kadar iğrenç ve kötü bir şey olduğunu aslında ilk bakışta anlayamıyoruz. Ama Rab anlar. Biz nasıl anlarız? Dünyadaki en iğrenç şey çürüyen bir bedendir. Bir ölüdür. Ve ölüm hem görsel olarak hem kokusu hem her şeyiyle herhalde olabilecek en iğrenç şeydir. Ve eğer günahtaysak, eğer kötülükteysek, eğer ruhen ölüysek ve çürüyorsak, Rab bizleri öyle görecektir. Ve bu kadar iğrenç, kötü varlıklar olarak görecektir. İşte bunun için denilmiştir ki, siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Evet, Tanrı'ya iğrenç geliyorduk. Çünkü günahın etkisiyle ölümde ve çürümedeydik. Ve kendimizi başka insanların gözünde aklayabilir, iyi ve normal göstermeye çalışabilirdik. Aynı parfüm kullanan eski insanlar gibi. Öyle derler ki parfüm insanlar temizlenmedikleri için o kötü kokuları bastırmak üzere icat edilip geliştirilen bir şey. Ama altında bütün iğrençliğiyle bütün kirlilik durur. İşte durumumuz böyleydi. Yani korkunç, iğrenç, rezil bir durum. Ve ayetlerde bunlara tanıklık eder. Ölüydük, köleydik ve mahkumduk. Bundan daha kötü bir şey de herhalde olamaz. Hem ölü, hem köle, hem mahkum. Daha kötü hiçbir şey yok. Peki bu durumdan çıkmak, kurtulmak nasıl oldu? Hukuken ölüm ile kişilik sona erer. Yani şahsiyet ortadan kalkar. Bir hak veya hukuk konusu değildir. Ölüden iyilik ya da kötülük de gelmez. Çünkü elinden hiçbir şey gelmez. Ölü edilgendir. Nasıl bırakırsanız öyle kalır. İşte ölü olan, mahkum olan ve köle olan da aynen böyle çürüyen bir şey. Ve yaptığın ettiğinin de Rabbin gözünde hiçbir değeri yok. Çünkü ölünün elinden ne gelir? Yuhanna vahiy kitabında şöyle dedi. Sart'taki kilisenin meleğine yaz. Manisa'daki Sart'tan bahsediyor. Tanrı'nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok açık. Yaşadığını zanneden ama ölen ve çürüyen, kokan, kötülük saçansınız demek istiyor. Peki ne olacak? Böyle her şey bitti mi? Bakın kardeşler, Tanrı yaratılışı 6 günde tamamladı diye biliyoruz. Bu bizim anladığımız 6 gün olabilir veya kozmik zamanlar olabilir, metafor olabilir. Oraya takılmayın ama kutsal yazılarda şöyle der. Rab Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. İlk 5 günkü yaratılışın sonunda her şeyden sonra Rab der ki baktı ve iyi olduğunu gördü. 6. gün insanı kendi suretinde erkek ve dişi olarak yarattı ve çok iyi olduğunu gördü. Çok iyi kelimesini insanın yaratılışı için kullanıyor Tanrı. Çünkü kendine benzer yarattı. Kendi vekilini yarattı o bahçede yaşamak üzere. Ve Tanrı'nın, bunun için Tanrı'nın baş yapıtı, baş eseri, şah eseri insandır. Bu kadar mükemmel ve harika bir yaratılıştık. Tanrı peki bu kadar mükemmel olarak özenerek yarattığı bir şeyin mahvolmasına izin verir mi? Sorumuz bu. Ve Pavlus şöyle devam ediyor. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Rab Tanrı Adem'i yarattı ve onun burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. İçinde Tanrı'nın nefesiyle Adem nefes alıyordu. Ve Tanrı'nın yaratığı baş eseri olarak bahçeye konulmuştu. Bu böyle devam etmedi ama çünkü Tanrı'nın baş eserini kıskanan iblis, kötülük ilkesi gelip insanı Tanrı ile olan bağından kopardı. İnsana gelip o ağacın meyvesini teklif etti. Sığırlara gitmedi, fillere gitmedi, başka canlılara gitmedi. Bunu yerseniz çok güzel olur diye insana gelip söyledi. Ve insan bahçeden kovuldu. Orada yaşam ağacı vardı ve yaşam ağacının meyvesiyle insanın arasına her yana dönebilen alevli bir kılıç konuldu. Bu ne demek? Yaşam ağacından faydalanamayacaksın çünkü ondan koptun. Ama böyle kalacak mı? Rab Tanrı'nın bir planı elbette vardı ve bu plan tıkır tıkır işledi ve bir gün bir adam bahçede, Getsemani bahçesinde ağacın altına oturmuştu ve dua ediyordu. Öylesiye bir keder içindeydi ve teri kan olarak toprağa damlıyordu. Mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır ama yine de senin dediğin olsun derken İsa Mesih'in gördüğü, hissettiği bu ölüm, bu acı, bu korkunç çürümüşlük işte aslında Adem'le Havva'nın hakkı olan şeydi. Ve onun soyuna bulaşan şeydi. Ama Mesih orada yaşayacağı bu korkunç acıyı bilmesine rağmen yine de Tanrı'nın isteği olsun dedi. Burada bir dönüşüm olacaktı çünkü. Aslında tarihteki en büyük dönüşüm. Burada yaşamla ölüm yer değiştirecekti. Bizler ölümü getiren canlılarız ve zevk için öldüren canlılarız. Avlanan canlılarız. Savaşlar yapıyoruz, profesyonel olarak öldürüyoruz. Milyonlar kısa bir sürede öldürülebilir. Hatta sanırım yeryüzündeki hayatı toptan yok edecek kadar da nükleer kapasite var. Bu bizim işimiz, ölüm. Ama Rab yaşamı getirendir ve o akşam bahçede Rab bu ölümü yaşamla değiştirmek, insanın kaderi olan bu ölümü, bu çürümeyi değiştirmek, dönüştürmek üzere çalışmaya başlamıştı bahçede ve ağacın altında. Kaybettiğimiz ağacın altında, kovulduğumuz ağacın altındaydı. İblis uzaktan izleyip herhalde keyifleniyordu Mesih'in bu halini gördüğü zaman. Ama bir şeyler de değişecekti. Değişmeye de başlamıştı. İsa Mesih çarmıhtayken bütün günahları üzerine topladığında, bütün acıları, lanetleri üzerine topladığında tanrısallıktan ayrıldı tamamen bir insan olarak. Öldü. Çünkü o kadar günahın altında diri olarak kalamazdı. Ve ölümü üzerine aldı. Ki bizler yaşayalım çünkü bizleri dönüştürmek, değiştirmek ancak Rabbin yapabileceği bir işti ve onu orada, o bahçede ve o ağacın üst altında ve o ağacın da sonra üstünde, yani çarmıhı yaşam ağacına dönüştürmek üzere orada can verdi. Ama böyle kaldı mı? 6. ayete bakarsak, Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Çünkü Mesih dirildi ve ölümü yendi. Bugün bütün ilahilerde söylendiği gibi, her zaman söylendiği gibi ve her zaman söyleneceği gibi, hamdolsun, evet, Rab Tanrı Mesih dirildi, ölümden dirildi ve ölümü yendi. Ölüm ve yaşam yer değiştirmiş oldu. Böylece bizim için ve bizim adımıza ölümü ve günahı üzerine aldı ve bunu dönüştürdü. Rab Tanrı'yla kötülük, Rab Tanrı'yla iğrençlik, Rab Tanrı'yla kokuşmuşluk, kin, nefret, karanlık, acı, ölüm, bunlar bir araya gelemez. Ve bunlar üzerimizde varken de biz Rab'be gidemezdik. Onun için Tanrı bizi bahçesinden uzaklaştırdı. Çünkü Tanrı'nın yanında o şekilde kalamazdık. Ama şimdi bir dönüşüm yaşandıysa, bu Mesih'in sayesinde ve onun sağladığı lütuf üzerinden yaşanmıştır. Ölmüş, köle, mahkum iken yapamayacağımız şeyi Mesih kendisi yaptı. Bizler diriltildik, özgür bırakıldık ve affedildik. İşte bunu Mesih yaptı. Hamdolsun. Bunu 7. ayet, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Gelecek çağlarda sergilemek üzere ve o sergileniyor mu? Evet. Çünkü onun lütfu sayesinde kurtulmuş ve dünyaya döndürülmüş olan bizler, dünyadaki yaşam süremizde Mesih'in, İsa'nın yeryüzündeki temsilcileri ve onun kilisesinin bedeni olarak bu şekilde varız. Ve zamanın sonuna kadar da var olmaya devam edeceğiz her yerde, her zaman. Çünkü Mesih bize bu görevi verdi. Biz onun kilisesinin bedeniyiz. Çünkü beden olarak başla birlikte uyum içinde olmalıyız. Başı Mesih olan kilise, gövdesi de temizlenmiş, aklanmış ve özgür olmalıdır. Hamdolsun, sayesinde özgürüz. Lütuf yoluyla kurtuldunuz diyor burada. Ve birinci bölümle ikinci bölüm arasındaki en çarpıcı şeylerden biri de budur. Birinci bölümde Tanrı'yı ve onun seçişini anlatırdı. Tanrı bizleri zamanın başlangıcından önce seçti ve adlarımızı yaşam kitabına yazdı. Değil mi? Burada da Mesih'in lütfu sayesinde kurtulduğumuz ve de iman yoluyla lütufla kurtulduğumuz söyleniyor. Demek ki bu ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Rabbin lütfu ve insanın imanı, Rabbin seçişi ve kurtuluş. Ve İsa Mesih bunu sağlayan, yaratan olarak bunu sürdürecek olanın da kendisi olduğunu belirtiyor. Gökten olan, inmiş olan ekmek benim, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz dedi. Bu bir daha yemek yemez, beslenmesine gerek yok anlamında söylenmedi. Evet, Rabbin ekmeğinden yiyen yemeğinde yiyecektir ve yemelidir. Ama şunu söyledi, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben sizi kurtardım. Bunun için başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir daha acıkmaz budur. Kurtuluş için başka bir şey yapmanıza gerek yok anlamında söyledi. Ve gazap çocukları iken, yani acıya, öfkeye layık iken, kurtulduk. Bu Tanrı'nın lütfu sayesinde oldu. Ve Tanrı bizleri zamanın başlangıcından önce seçti. Ve ama 8. ayet iman yoluyla lütufla kurtuldunuz diye devam ediyor. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Burada bir iman var. Anahtar kelime. Kurtuluş için yalnız iman. Ki kilisemizin inancı da bu yöndedir. Yalnız iman. Yalnız imanla kurtuluruz. Ama iman bir eylem değil. Bir kimliktir. Ve bu kimlik bizim kimliğimiz oluyor. Bu kimliği biz kendimiz seçiyoruz ama Tanrı zamanın başlangıcından önce bizi seçmiş oluyor. Bunlar tanrısal sırlar ama bizim bilmemiz gereken şey şudur ki iman yoluyla kurtuluyoruz ve yeni bir kimlik alıyoruz. Ve Tanrı'nın bedenine dahil oluyoruz. Ve Tanrı'nın yeryüzündeki bedeni oluyoruz. Ve yeryüzünde Tanrı'yı temsil ediyoruz. Bu çok önemli değil mi? Yani öyle bir başkalaşım geçiriyoruz ki, öyle bir değişime uğruyoruz ki, Tanrı'nın halkı olarak onun yarattığı dünyada onun adına yaşıyoruz. Ve onun görkemini yansıtmak için yaşıyoruz. Onun yüceliğini göstermek için yaşıyoruz. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi inanılmaz bir değişim. Ama böyle şeyler oluyor ve doğada bunun örnekleri çok ve Rab bizi değiştirmeye gücü yeter. Yeter ki biz bunu isteyelim, bu kimliği benimseyelim. Rabbe, ben sana aitim, sana geldim. Beni değiştir Rab, yüreğimi değiştir, içimi değiştir diyebilelim. Beni dönüştür, olduğum şeyden başka bir şey yap. Bu halim iyi değil, memnun değilim, mutlu değilim diyelim. Çünkü Rab bizi Adem'le Havva'nın o ağacın meyvesini yemeden önceki haline dönüştürüyor. Aslında dönüşüm bu. Ve bu bizi orijinal fabrika ayarlarımıza geri getirmiş oluyor. Bir şey işlemediği zaman format atarız, fabrika ayarlarını döndürürüz ki çok gerekiyor. Ve bu şekilde dönüşüp asıl orijinal halimize gelmiş oluyoruz ki işte ya Rabbim bakıp da çok iyi dediği şey odur. Eğer imandaysan, eğer Rabbe aitsen, eğer onun kilisesine ve bedenine aitsen, Rabbim bakıp çok iyi dediği kişi sensin. Rab bundan memnun kaldı. Yaratısından memnun kaldı, beğendi. Güzel. Lütuf altındayız. Ve lütuf şu demek değil, her türlü lütuf artık bana verilecek, her şeyi hak ettim anlamında değil. Bu adın yaşam kitabına yazıldı ve kurtuldun karşılıksız olarak kurtarışı aldın demektir. Her kim olursan ol, ne yapmış olursan ol, nereden gelmiş olursan ol, iman yoluyla kurtulursun. Bu kesin ve lütuf budur. Ama lütuf altında olunca piyango çıkmaz. Loto tutmaz. Bunlar apayrı şeyler, dünyaya ait şeyler. Biz lütuf yoluyla yalnız Tanrı'ya ait oluyoruz. Kimliğimizi değiştirmiş oluyoruz. Güzel bir şey. Ve bu 9. ayetle devam ediyorum. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Yani ben kiliseye geldim daha önce çünkü 3 tane okul yaptırdım. Efendim işte çeşme yaptırdım, köylere su götürdüm, Afrika'da aşı yaptım herkese. Çok iyiyim, onun için buraya geldim, sizden biri olabilir miyim? Değil. Bunlar güzel şeyler ama Rabbin gözünde ölüyseniz bunlar bir şey ifade etmiyor Rab için. Çünkü ona ait değilsiniz, başka bir varlıksınız. Çürüyen, yok olan, ölmekte olan bir varlıksınız. Ve Rab sesinizi duymaz. Sizinle ilgilenmez. Bu doğru. İsterse duymaz. İsterse görmez. Mecbur değil. Bu yüzden kurtuluş iyi işlerle ilişkisizdir. Ama dönüştürüldükten sonra eğer Rabbe ait olduysak, eğer onun halkı olduysak, eğer Rabbin kimliğini taşıyorsak, evet bizden iyi şeyler çıkacaktır, çıkmalıdır. Çünkü Rabbin kimliğini aldık, yeryüzünde onun görkeminin temsilcileri olduysak iyi şeyler çıkacaktır. Ve çıkar. Tarih bunu göstermiştir. Evet, şimdi Yaşam Kilisesi'ndeyiz. Övünmüyoruz, kimseyi küçük görmüyoruz. Rabbin halkı olduğumuz için bunun kendi başarımız olduğunu insanlara söylemiyoruz. Rab beni seçti çünkü ben çok iyiydim. Zaten başkasını seçemezdi. Böyle demeye gerek yok. Hamdolsun iyi ki buradayız. Lütuf yoluyla kurtulduk. Ağacımız da biliyorsunuz kilisemizin simgesi bir ağaçtır. Ve bu da yaşam ağacıdır. Burada tekrar yaşama ve cennet bahçesindeki konumumuza geri dönüyoruz. Fabrika ayarlarına döndürülüyoruz. Hamdolsun böyle oluyor. Ve 10. ayete gelelim. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Tanrı'nın yapıtıyız. Evet, Tanrı bizleri yarattı ve çok güzel olarak yarattı ve beğenerek yarattı. Ve bizlere kendi kimliğini verdi. Yeryüzündeki en değerli pasaport diye bir şeyler var. Bizimki çok tepelerde değil. Ama Tanrı'nın verdiği bir kimlik var ki kesinlikle o en tepede. Çünkü onunla göksel krallığa girme hakkını elde edersiniz. Bu Tanrı'nın verdiği kimliktir. Ve bu kimliğe layık bir şekilde yaşamak ve Rabbin onurunu yüceltmek bizim yapmamız gereken şeydir. Çünkü bizleri Rab yeryüzünde kendi halkı olmak üzere seçmiştir. Ve seni ve senin işlerini görenler demelidir ki İşte bu iyi bir Hristiyan, o yüzden bu kadar güzel yemek yapıyor. İşte bu iyi bir Hristiyan, o yüzden bu kadar güzel süpürüyor. Bu iyi bir Hristiyan, o yüzden bu kadar güzel yazılımlar yapıyor. Bu iyi bir Hristiyan, çok güzel gitar çalıyor. Bunlar Tanrı'nın görkemini yansıtmak üzere seçildiniz. Ve sizleri görenler Tanrı'yı övmelidir. Amin. Teşekkürler arkadaşlar. Pazar gününüz kutlu olsun. Şimdi